Ayrım 35, sayfa 448. Rus Kızıl Ordu Manevrası. 1934 yılı yaz aylarında Büyük Rus Kızıl Ordu Manevraları hazırlanmış ve bu manevralarda bizden de bir heyet davet edilmişti. 14 subaydan kurulu bu heyetin başkanı olarak manevraları takip etmekle görevlendirilmiş bulunduğumdan 23 Ağustos 1934 Perşembe günü Dil Kurultayı çalışmalarını takip etmekte olan Gazi'ye veda ederek yanımdaki heyetle beraber Fransız bandıralı Maria vapuru ile Odessa'ya hareket ettim. Ertesi sabah Odessa'da merasimle karşılandık ve London oteline misafir olduk. Burada Falih Rıfkı Bey'e tesadüf ettim. 26 Ağustos günü trenle Moskova'ya gittik. Burada da büyük bir merasimle karşılanarak Voroshilov'la beraber çay içip sonra Genelkurmay Başkanı Yagarov ve Ordu Kumandanı Kopku ziyaret ettik. Havaalanında Maxim Gorki ismi verilen büyük teyyareyi gördük. 70 kişilik Maxim Gorki o vakit dünyanın en büyük teyyaresiydi, sonra kazaya uğramıştır. 28 Ağustos'ta teyyare Fenli Tecrübe Merkezi, Kremlin, Lenin'in Mezarı, Resim Müzesi, İnkılap Müzesi, Piyade İhtisas Okulu gezildi. Lenin'in mezarı muazzam bir bina, siyah somakiden idi. İçi kırmızı somakiden yapılmış, Lenin mumya halinde bir camakan içinde arka üstü yatıyor. İki başında iki asker nöbet tutuyor. 29 Ağustos özel gezintilerle geçti. Ordu evini ve şehir parkını gördüm. O vakit Moskova'da metro yoktu. Ordu kumandanı ile gezinirken yolda bir kanepede oturan bir Rus askerinin önünden geçtik. Kalkıp generali selamlamadı. Sebebini generalden sordum. İzinli olduğu için serbesttir dedi. Ama üzerinde elbise var deyince de general evet düzelecektir cevabını veriyordu. Akşam trenle manevra sahasına hareket ettik. 30 Ağustos batıya doğru Rusya'nın geniş ovalarını, yeşil sahalarını seyrederek ilerliyoruz. Kiev'i geçerek gece manevra merkezi Jitomir'e indik. Manevra mihmandarımız bizimle beraberdi. 31 Ağustos otomobillerle manevra bölgesinde Rus Kızıl Ordu arasına vardık. Voroshilov'u bulduk. Bize karşı çok iltifatkar ve samimi bulunuyordu. Kızıl Ordu tanklarını ve süvari tümenini gördük. Manevra devam ediyor. Mareşal Gidioni ile bir otomobilde ilerliyoruz. Albay Nuri Berköz yanımızda tercümanlık yapıyor. Mareşali denemek için şu anda nerede bulunduğumuzu haritada göstermesini rica ettim. Budioni haritaya bakarak parmağıyla bulunduğumuz yeri doğru olarak gösterdi. Anladım ki bu kişi söylendiği gibi öyle cahil bir adam değildir. Öğle yemeğini harekat müdürünün karargahında yedik. Her şey mükemmel. Akşam trenle Kiev'e gittik. Bizden başka hiçbir ecnebi manevrada bulundurmuyorlardı. 2 Eylül. Kiev'de havaya karşı müdafaa manevraları, teyare hareketleri, izli mermiler, nehir altından nefes boruları ile geçişler, büyük araçların paraşütle indirilmesi gibi şeyleri gördükten sonra spor meydanını ve parkları gezdik. 3 Eylül. Jitomir'a avdetle manevraya devam edildi. Sabahleyin 1-2 dakika geciktiğimizden çok sayıdaki tankların hücumu başlamıştı. Otomobilimiz aralarında kaldı. Tozlar içinde az kalsın bir tankla çarpışıyorduk. Voroshilov geciktirdiği için mihmandarımızı azarladı. Akşam üzeri manevra bitti. Moskova'dan, Leningrad'dan gelen artistleri gördük. Bunlar ordu mensuplarını eğlendireceklermiş. Voroshilov kendilerine iltifat etti. 4 Eylül. Jitomir tiyatro binasında tenkit yapıldı. Gece trende Voroshilov bir ziyafet verdi. 5 Eylül, 10 tümenden fazla olan Kızıl Ordu'nun yaptığı büyük geçit resmini seyrettik. Voroshilov her birlik yaklaştıkça onun geçmişteki kahramanlığından söz ederek hurra diye bağırıyor, birlikler hurra hurra diyerek geçiyor, sahralar inliyor. Karşımızda birçok bandoların birleşmesiyle hasıl olan 500 kişilik askeri bando çalıyor, manzara harikulade. Buradan Kiev'e gittik, fevkalade bir istikbal. Milyonlarca halk sokaklara dökülmüş, çiçek atıyor, Voroshilov'un otomobilini yüzlerce araba izliyor. Bizim araba ortalardaydı, bir aralık baştaki arabalar durdu, Voroshilov bizim arabamızı kendi arkasına çağırdı. Budioni ile beraber ilerledik, otomobilimiz çiçeklerle doldu. Akşama kadar istirahat ettik. Akşam birkaç katlı büyük bir binada büyük bir ziyafet verildi. Ortası boş, etrafı mahvel gibi birkaç katlı bina kamilen Kızıl Ordu erkanı ile dolmuştu. Ortada Voroshilov, sağında ben, solunda Budioni ve bizim heyet azalan birer Rus generali gibi oturdular. U şeklindeki masamızın ön tarafında kimse yoktu. Yalnız bana tercümanlık yapan Albay Nuri Berköz karşımda oturmuştu. Yukarı katlar hep Rus subayları ile doluydu. Herkesin şerefine ayrı ayrı vodka içiliyor, nutuklar söyleniyor. 29 defa bizim İstiklal Marşımızla Sovyet Marşı çalındı, ayağa kalktık. Bazı artistler numaralar yaptılar. Bizden birisinin şerefine kadeh kaldırıldıkça Budioni onun gururunu okşar, hizmetlerinden bahsederek takdim ediyordu. Demek ki evvelden bizlerin ahvalini öğrenmişler, din ve milliyet mefhumlarına ehemmiyet vermeyen Bolşeviklerin ordudaki manevi kuvvetlerinin ne olacağını düşünürken bunun geçit resminde kendi birliklerini takdim etmeleri, gerekse ziyafetlere kişilere met ederek gururlarını yükseltmeleri olduğunu anlıyordum. Gece yarısından sonra parti erkanından Gagonoviç hükümetin selamını Kızıl Ordu'ya bildirmek üzere Moskova'dan geldi. Voroshilov'la benim aramda kendisine yer verildi. Uzun bir nutuk söyledi, arada bizi de selamladı ve Türklerle iyi komşuluk ettiklerini ve hiçbir ecnebiyi çağırmadıkları halde Türklerden bir heyetin manevralara getirilmesini en büyük delil olarak gösterdiler. Sözleri arasında istiklal mücadelemiz Sovyet yardımıyla kazandığımızı göstermesi bize soğuk bir duş tesiri yaptı. Nuri Bey bu ifadeler ile yazıyı önüme koydu, okudum. Buna bir cevap hazırlamalıydım, düşündüm, hazırlandım. Nutuk bitince herkeste benim vereceğim cevaba intizar uyandı. Kadehimi elime alarak kalktım, derin bir sükut, herkes ne söyleyeceğime kulak kesildi, bekliyor. İlk sözüm Rusça bilmediğimden Nuri Bey'in sözlerimi cümle cümle tercüme edeceğini, fakat Rusça bir kelime öğrendiğimi ancak onunla söze başlayacağımı bildirmek oldu. Yoldaşlar manasına gelen tavarış der demez bir alkış ve hurra tufanı koptu. Sözlerime devamla her ecnebiden esirgedikleri bu muazzam manevraya bizi davet ettiklerinden dolayı teşekkürlerimizi ve Kızıl Ordu'da gördüğümüz değer ve kudreti belirttikten sonra dedim ki evet, yoldaş Gagonoviç'in dedikleri gibi istiklal mücadelemizde Sovyetlerden gördüğümüz büyük yardımları inkar etmek aklımızdan geçmez. Bu husustaki teşekkürlerimizi her vakit söylemekten zevk duyarız. Lakin kendilerinin de takdir edeceklerini umarak şurasını belirtmek isterim ki, eğer biz Türkler Çanakkale'de birkaç yüz bin Türk'ün kanını akıtmasaydık ve bu surette Avrupa devletlerinin Karadeniz'e girmelerini engellememiş olsaydık bugün hal acaba ne olurdu? Ben daha bu sözlerimi bitirmeden Gagonoviç ayağa kalkarak yüksek sesle "Doğru, çok doğru, bizim dostluğumuz karşılıklı fedakarlık üzerine müessirsizdir" tarzında bağırdı ve kollarını açarak cevap verdi. Ortalık alkıştan çınladı. Kırılan pot tamir edilmiş oldu. Samimi bir sohbetle ziyafet saat 4'te bitti. Herkes veda ederek dağıldı. İstasyonda Gagonoviç'i teşhi ettik. 6 Eylül. Kiev'de piyade ve muhabere mekteplerini gördükten sonra trenle Harkov'a gittik. 8 Eylül. Harkov'da 14. Kor Komutanlığı ve Tayyare Meydanı'nı, bir de köyün terbiye müessesesini gördük. 9 Eylül. Dinyeper Petroviski Büyük Barajı, elektrik merkezini, çelik demir fabrikalarını ve bir de çiftliği gezdik. Her biri muazzam birer eser. Barajı yapmakta olan ecnebi mühendisler basit görünüşlü köylü bir Rus'un başkanlığında çalışıyorlar. Bu adam ziyafette sofra başında oturdu. Buradan trenle Sivastopol'a gittik. 10 Eylül. Sivastopol'da donanma komutanı bize gemilerini gösterdi ve eski Sivastopol muhaberesini gösteren meşhur panoramayı gezdik. Resimlerimizi çektiler, bir de eski harabeyi dolaştık. 11 Eylül, trenle Odessa'ya doğru Rusya'nın güney ovalarının güzellikleri içinden geçiyoruz. Odessa'da şiddetli bir soğuk algınlığından hastalandım. Rus doktorlar tedavi ettiler. 13-14, vapurla Karadeniz'i geçiyoruz. 15 Eylül'de İstanbul'a vardık. Ankara'ya giderek manevralarda gördüklerimiz hakkındaki raporumuzu verdik. İran Şahı'na mihmandarlık. 1934 yılının Haziran ayı başlarında aldığım emirle Ankara'ya gelecek olan İran Şahı Rıza Pehlevi'ye mihmandar tayin ediliyordum. Şah Rıza Pehlevi'yi Trabzon'da karşıladım ve Yavuz zırhlısı ile Samsun'a doğru hareket ettik. Karadeniz'de ilerlerken Şah geminin 28'lik koca toplarının bulunduğu Tarete, zırhlı kuleye girmek istiyordu. Giriş yeri de ufak bir delikten ibaretti. Kendilerine elbiselerinin lekelenebileceğini hatırlattığım vakit, "Top lekesi bana bir zinettir," deyip ellerini yukarıdaki deliğin içinde bulunan bir top erine uzatarak onun yanına çıktı, biz de arkasından girdik. İran Şahı Rıza Pehlevi'ye mihmandarlık günlerinden kalan diğer hatıraları şöyle topluyorum ki, bunlar bende tatlı bir hatıra olarak kalmış ve bazıları da birer belge niteliğini muhafaza etmiştir. O vakit gazetelerde yazılanları tekrar etmeyeceğim. Yalnız bir olayı yazıyorum. Şah Ankara'dan ayrılmadan evvel Atatürk şerefine İran sefarethanesinde mükellef bir veda ziyafeti verildi. Devlet erkanı ve elçiler davetliydiler, ziyafeti bir suare takip etti. Kor diplomatik ve büyük adamlar salonu doldurdu. Çok neşeli bir gece geçiyordu. Atatürk Şah ile konuşurken çocuklarını sordu. O da en büyük oğlu Veliaht Mehmet Rıza Şah'ın İsviçre'ye tahsilde bulunduğunu ve henüz 16 yaşlarında olduğunu, bu ayrılığın kendisine bir hayli zor geldiğini söyleyince Atatürk başyaverine şu emri verdi. Şimdi telefonla Veliaht Hazretlerini bularak pederleriyle konuşmalarını temin ediniz. 10 dakika sonra Veliaht'ın telefon başında olduğunu söyledikleri vakit Şah büyük bir heyecanla telefonu alarak oğluyla konuştu. Atatürk'e teşekkür ederken gözleri dolu doluydu. Atatürk de buna sevinerek Şah'ın heyecanını yatıştırmak amacıyla bir poker oyunu teklif etti. Hemen yan odada bir masa hazırlandı. İngiliz Büyükelçisi ile Başbakan, Dışişleri Bakanı'nı da alarak oyuna oturdular. Atatürk oyunu seviyordu fakat müptelası değildi. Eğlenmek için oynar, ne yapar yapar oyunda mutlaka bir fevkaladelik gösterir, bundan da çok zevk duyardı. Şah'ın sağında kendisi, kendi sağında İngiliz sefiri, onun sağında hariciye vekili Saracoğlu, Şah'ın solunda da Başbakan İnönü yer almışlardı. Ben iki hükümdarın arasında ayakta duruyordum. Şeyh'in Şah oyunda pek kuvvetli görünmüyor, Atatürk'ü hoş tutmaya çalışıyordu. Yavaş yavaş oyun büyüdü, sonuna doğru ortada bir hayli para toplandı. İngiliz Büyükelçisi kağıtlarına baktı ve oyunu açtı. Atatürk, "Elimde bir şey yok, pas," dedi. Sola dönerek Şah'ın eline baktı. Şah da, "Kaçmak lazım değil mi?" der gibi onun yüzüne baktı. Atatürk iki yedili görünce "Haydi ortak girelim," dedi ve girdiler. Ötekiler çekildiler. Büyükelçi kağıt istemedi. Atatürk "Bize üç kağıt verin," diyerek aldıkları kağıtlara Şah'la beraber elleri bir arada yavaş yavaş bakmaya başladılar. İngiliz Büyükelçisi Bob dediği sırada bunlar yeni gelen iki yedilinin uçlarını gördüler ve Atatürk "Rest," dedi. Elçi bir durakladı, başını sallayarak "Hayır, İki büyük hükümdar blöf yapmaz. Kareyi buldunuz," dedi ve kağıtlarını açarak yere koydu. Üç as iki ruadan ibaret full majörle kaçıyordu. Atatürk yedili kareyi yere açtı ve paraları Şah'ın önüne çekip İngiliz Büyükelçisine Fransızca dedi ki, "Ekselans, anlayışınızı takdirle tebrik ederim. Görüyorsunuz ya, biz Şeyh'in Şah Hazretleri ile birleşince şans bize nasıl gülüyor. Eğer siz de bizimle olursanız en büyük kuvvet oluruz." Atatürk'ün bu sözlerine İngiliz Büyükelçisi ayağa kalkarak ve eğilerek teşekkür etti. Birinci Cihan ve İstiklal Savaşlarında senelerce İngilizlerle dövüşmüş olduğumuzdan İngiliz düşmanlığı üstünden 11 sene kadar kısa bir süre geçmişken Atatürk'ün bu dostluk sözlerinin çok etkili olduğu sonradan duyulmuştur. Ve işte yukarıda söylediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk bu oyunda da bir fevkaladelik yapmış ve hiç şüphesiz dünya politika kulislerinde günlerce konuşulan bir çıkış göstermişti. Ankara'dan İzmir'e gidildi. Orası gezildikten sonra İzmir'den trenle Balıkesir'e gidiyorduk. Oradan da otomobille Çanakkale'ye gidilecekti. Bir ara Atatürk mahiyetinin bulunduğu salona geldi ve onlara "Aman çocuklar, dikkat edin. Şah'ın yanında acem kelimesini hep İrani demek lazım. Bu acem kelimesi Araplardan bize gelmiştir ki onlar bu sözden hoşlanmazlar." Sabahleyin Soma istasyonunda bir piyade alayı istikbalde bulundu. Atatürk ve Şah trenden inip askeri teftiş ederek bir geçit resmini seyrettiler. Askerler geçerlerken aralarında bazılarının ayak uyduramadıklarını görülünce Atatürk Şah'a "Askerlerimizin bir kısmı acemidir de bu ondan oluyor," diyiverdi. Ertesi akşam bir araya geldiğimizde Salih Bozok Atatürk'e "Abe Paşa bize verirsin talkını," deyince Atatürk gülümseyerek "Sus Salih, sus, sus. Öyle bir pot kırdık ki," diyerek yanımızdan ayrıldı. Otomobille Çanakkale'ye yaklaşıyoruz. Kirazlı Yaylası'ndaki birlik tatbikat sırasında görülmek istenildi. Bir piyade alayıyla bir batarya Balaban Çeşme'den Kirazlı'ya doğru yürüyordu. Biz bu birliğin yanından geçerken Kirazlı gediğinden bir düşman kolunun çıkmaya başladığı haberi alınmıştı ki müfreze komutanı derhal alaya taarruz, saldırı emri veriyordu. Yol bir takım dik sırtlardan oluşuyor ve bir ormandan geçiyor. Şah'a dedim ki, "Bakalım komutan bataryasına nerede mevzi bulacak?" Şah yolu göstererek, "İşte değil mi?" dediği anda batarya komutanının yüksek sesle verdiği komut işitildi ve her top yol üzerinde bulunduğu yere indirilerek orada yer aldı. Batarya dürbünü de yolun üst kenarına yerleştirildikten sonra süratle ateş açıldı. Şah bana, "Gördün mü, kumandan takdirinize liyakat gösterdi," dedi. Ben de kendilerine, "Takdir zat-ı şahanelerinindir," cevabını verdim. Şah sonra Atatürk'e dönerek, "Ordunuzun kıymet ve kudretini her surette takdir ediyorum. Böyle bir orduya malik olduğunuzdan dolayı sizi tebrik ederim." Şah'ın bu takdirlerine Atatürk'ün cevabı şu oluyordu: "Benim en büyük şansım değerli kumandanlara malikiyettir." Çanakkale'den Atatürk ayrıldı, karadan Ankara'ya döndü. Biz vapurla İstanbul'a gittik. Vapurda Şeyhin Şah bizlerle pek mütevazı bir halde konuşmuş, gördükleri terakkiden, yapılan inkılaplardan takdirle bahsetmişti. Bilhassa laikliği, din ile devlet işlerinin ayrılmış olmasını çok faydalı bulduğunu söylüyor. Türklerle İraniler arasında münaferet vücuda getiren mezhep nizalarının ortadan kalkmasını temin edecek bir hale çok ehemmiyet veriyordu. Şeyhin Şah bu mesele üzerinde kendilerinin de İran'da bu yolu takip ettiklerini ve bir takım müfrit mezhep ananelerini yasakladıklarını ve her iki millet arasındaki mezhep münaferetlerinin ortadan kalkacağını ve hakiki Türk-İran kardeşliğinin meydana geleceğini kendisine has bir incelikle beyan ediyordu. Gene bu konuşmalar sırasında bir ara dedi ki, "Gazi Hazretleri için İsmet Paşa gibi bir başvekile malik olmak büyük bir şanstır. Marmara Denizi'nin güney sahillerini yalayarak Yalova'dan kuzey tarafa geçtik. Yavaş yavaş İstanbul'a yaklaşıyorduk. Şah haritaya bakarken bir subaya, "Bir pertavsız getirin, rahat görsünler," diye emir verdiğimi duyunca, "Ne dedin, ne dedin, pertavsız mı dedin? Allah Allah! Bizim dilimizi alıp başka türlü kullanırsınız, bu da doğru ama biz buna zerrebin deriz," diyerek gülümsedi. Sonra haritadaki Basra Körfezi yazısına ciddi surette itirazda bulunarak, "Canım, Basra denizin epey uzağında bir şehirdir. Halbuki denizin kuzey sahili tamamıyla İran toprağıdır. Buna İran denizi denir. Siz niçin öyle demiyorsunuz? Mektep çocuklarına doğrusunu öğretirseniz İran dostluğunu aşılamış olursunuz." Kız Kulesi'ne yaklaştığımız sırada İstanbul'un muhteşem panoraması karşısında Şeyhin Şah, "Bunun Hammusi, hepsi İstanbul'dur," diye hayretle sordu. "Allah sahibine bağışlasın, hakikaten çok güzel ve çok büyük bir şehir. İşitmiştim ama bu derecede olacağını tasavvur edemezdim," demekten de kendini alamadı. Atatürk'le beraber İstanbul'da gezerken Suadiye plajına gittik. Orası daha yeni yapılmış, güzelce bir yerdi. Deniz kenarında boylu boslu genç ve güzel bir kadın mayo ile dikilmiş duruyordu. Kendisine yaklaşıldığı sırada güzel bir atlayışla denize daldı, yüzmeye başladı. Kadınlarımız henüz erkeklerle bir arada denize girmeye yeni başlamışlardı. Bunun bir Türk kızı olduğunu öğrenen Şah Atatürk'e, "Maşallah, ne güzel yüzüyor hanımlarınız, yeniliği çok çabuk kabullenmiş görünüyor," gibi ifadelerde bulundu. Dönüşümüzde Atatürk beni çağırıp, "Bu gece Beylerbeyi Sarayı'nda Şeyhin Şah'a hususi bir ziyafet veriyoruz. Hariçten kimse bulunmayacaktır. Kendileri mihmandarlardan yalnız senden başka kimsenin bulunmasını istemiyorlar. O da yalnız bir nedimini getirecektir. Ali Said Paşa'ya haber gönderdim. Şeyhin Şah'ın bütün mahiyetiyle mihmandarlara ve harici memurlarına Park Otel'de bir yemek verecektir. Sen oraya gitme, bizimle gel ve kimseye de bir şey söyleme, buyurdular. Gece motorla Dolmabahçe Sarayı'ndan Beylerbeyi Sarayı'na geçtik. Başbakan ile meclis reisi de vardı. Sarayın kapısında gayet güzel ve ağır giyinmiş 15 kadar kadın bizi karşılıyordu ki, bunlar o zaman İstanbul'un saz, şarkı ve dans artistleriydi. Başlarında da Suadiye'de plajda gördüğümüz C Hanım bulunuyordu. Hepsi diz çökerek hükümdarları selamladılar ve şaha takdim olundular. O da gülerek iltifatlarda bulundu. Saray içinde güzel bir mermer havuz vardır. Sular şıkırdıyor. Gerilerde bir orkestra ve mükemmel bir büfe. Saray kısaca gezildi, üst kat tamir ediliyor ve Şeyhin Şah'ın geceyi orada geçirmeleri ihtimaline karşı fevkalade yatak odaları hazırlanmış bulunuyordu. Havuzun başına bir masa ve koltuklar o şekilde konulmuşlardı ki büfe ve orkestra burayı göremiyordu. Şah'a ikramlarda bulunuldu, kendisi bir kadeh şarap alarak önüne koydu. Bu sırada artistler güzel şarkılar okumaya ve gösteriler yapmaya koyuldular. Şah, meclisin sıcaklığını bozmamak için arada bir yudum alıyordu. Numaralar gittikçe açılıyor ve serbestleşiyor. Şah bunları gülümseyerek seyrediyor fakat ciddiyetini hiçbir şekilde bozmuyor. İki genç kız havuza atladılar, sularla oynamaya ve dans etmeye başladılar. Bu sırada Şey adındaki çıplak genç artist Şah'ın önüne yaklaştı. Elleri önünde, başı eğik, havuzun kenarında ve ayakta dikildi. Şeyhin Şah kızın başını okşayarak, "Çok maharetlisiniz, genç ve güzelsiniz. Allah bağışlasın. Haydi kızım, içeri girin de giyinin, üşürsünüz." Şeyhin Şah'ın o geceki durumu, ağırlığı, meclisin neşesini bozmaksızın hiçbir hafiflik göstermemesi dikkati çekiyordu. Gece yarısına doğru Dolmabahçe'ye dönmek arzusunda bulundular. Hep birlikte kalktık, gene motora binerek saraya gittik. Binbir gece masallarını 1002. gece yapamadık ve selam. Ne güzel tesadüftür ki bu olaydan 22 yıl sonra 1956'da İstanbul'a gelen merhumun oğlu şimdiki Şah ile aynı Beylerbeyi Sarayı'nın o havuz başında Kraliçe Süreyya da beraber olduğu halde oturarak Türk musiki sanatkarlarını, artistleri dinlemiş ve kendilerine pederleri merhum ile de bu yerde bu surette oturmuş olduğumuzu söylemiştim.